Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç dönüşü, müşriklere Miraç hadisesini anlatışı ve müşriklerin bunun üzerine delil istemeleri, deliller istemeleri ve Peygamber Efendimiz'e Beytül Makdis'i sormaları bahsinde kalmış idik.
Evet, deliller yönelttiler. Miraç'ın zevkinden, güzelliklerinden hissedar olmak yerine nasıl bize bu işin olduğunu ispatlarsın diyecek derekede küstahlık gösterdiler. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kafilelerin, yolda rastladığı kafirlerin durumundan haber verdi. Suyunu içtiği kabın üzerine örtüşünden haber vererek su kabında su olmadığını haber verdi. Öyle çıktı. Başka bir kervanın önündeki alacalı deveyi ve onun yükünü haber verdi. O da doğru çıktı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Beyt-i Makdis'ten sordular. Bir rivayette de yine diğer kitaplardan da bizim edindiğimiz malumata göre İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine yakındaki bir kervandan bahsediyor. Belki de burada önündeki alacalı devenin olduğu kervanın bu olduğu da düşünülebilir. Fakat bu şekilde yazmıyor. Şöyle yazıyor diğer eserlerde. İki cihan serveri Efendimiz belli bir mevkide yine bir kervanın bulunduğunu söyleyince oradan hemen birisi diyor ki ha, o kervan buraya aşağı yukarı bir günlük mesafededir. Yani bir gündüz içerisinde, sen bunu gece gördüysen akşamleyin burada olmaları lazım. Çünkü konaklamalar olduğu için yakın bir yerde konaklamıyorlar. Belli konak mesafeleri var. Sabah orada bulunanlar hiçbir yerde konaklamadan akşamına Mekke'ye gelirler. Karanlık basması tehlikeli çünkü badiyede. Badiye diye etrafta izin tozun olmadığı, vahanın bulunmadığı, yırtıcı hayvanların dolaştığı sahraya, efendim alana badiye deniyor. Çöl. Ama yani çölün iyice taşra kısmı. Ot bitmez, nebat bulunmaz. Yırtıcı hayvanların, tehlikelerin, yılanların, akreplerin bulunduğu yer. O sebepten böyle geceliğin emin olmayan yerlerde konaklamıyor kervanlar. Böyle bir yerde dururlarsa onlar ne yaparlar ederler? Karanlık basmadan Mekke'ye ulaşmaları lazım. Kervancı başının şeyi. Yani böyle düşünüldüğünde aynı nasıl şu saatte kalkan uçak şurada bulunur, şu saatte kalkan otobüs İstanbul'dan Ankara'ya şu saatte gider diye bir saat limit konuluyor. Bunun dönüşleri vesaire de ona göre ayarlanıyor. O zamanın ulaşımında da böyle bir şey var. Neyse uzatmayalım sözü. Akşama burada olmaları lazım diyor. Hiçbir kimse yakın bir mesafede akşam oluşunun riskini göze almaz efendim ve akşamı da başka bir yerde geçirmek üzere kalmaz. Muhakkak burada olması lazım akşama diyorlar. Tamam diyorlar, bir kişi gönderiyorlar. Seniyye tepesine veya Ebu Kubeys tepesine bir kişi gönderiyorlar. Diyorlar ki bak bakalım oradan kervan gelecek mi? Var mı böyle bir şey? O orada bekliyor. Bir başka kişi de güneşin batışını bekliyor. Yani güneşin batışının gözüktüğü yerde ayrı bir yerden gözüküyor demek ki. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yalancı çıkartmak için bu gayretleri, yoksa böyle onu tasdik etmek için bir arayış içerisinde değiller. Aman nasıl olur da mahcup ederiz diye. Güneşin batışını bekleyen kişi bağırıyor. Güneş battı diyor. Güneş battı diye bağırırken öteki adam kervan gözüktü diyor. Fakat bu arada derler ki kervan bir aksilikten dolayı veya işte bir şeylerini kaybettikten dolayı zorunlu bir mola vermişler. O moladan dolayı akşamleyin güneş batışından evvel, güneş batımından hemen evvel Mekke'ye girmeleri tehlikeye düşmüş. Habibi Zişan'ı sebebi icadı alem ve fahri alem rahmetelil alemin Efendimizin mahcup olmaması için Cenab-ı Hak o kervan molada bulunduğu müddet içerisinde yola koyuluncaya değin zamanı durdurduğunu rivayet ediyorlar. Bunu efendim sahih sayılabilecek ve salih olarak bilinen alimler söylüyor. Güneşin zamanın bir miktar durması hadisesi başka peygamberlerde de zuhur etmiştir. Dolayısıyla Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de böyle bir şeyin zuhuru mümkün değil gibi düşünmemek icap eder. Hemen şu anda hatırımıza gelen Hazreti Yuşa aleyhisselam zamanındaki hadisedir. Musa aleyhisselamın söylediği emre riayet etmeyerek savaşmayan o Yahudiler Musa aleyhisselamın lanetine, hani çok peygamber geldi diye övünüyorlar ya, birçok peygamberin laneti almış üzerindedir o kavmin. Yani çok peygamber gelmiş, doğru, hepsi de beddua etmiştir. Yani bir tane peygamberlerini de memnun göndermemişlerdir. Allah muhafaza eylesin.
Amin.
Musa aleyhisselam, ya Rabbi benle kavmimin arasını aç, artık ben Harun'dan başkasına söz geçiremiyorum. Fakat beni de Beyt-i Makdis'e yakın bir civarda, hatta bir rivayette işte bir taş atımı mesafede, beni bir atımlık mesafede beni yaklaştır kabrimi diye dua ediyor. Şimdi Musa aleyhisselamın sözünü dinlemeyen o nesilden Allah Teala Yuşa aleyhisselamın emrine, o çölde perişan olan, hadise uzundur, oraya girmiyorum, merak edenler lütfen baksınlar, Maide suresine baksınlar. Yine Yahudiler hakkındaki, Beni İsrail hakkındaki ayetlerin sebebin üzüllerine baksınlar. Orada bulacaklardır. Ama bilhassa Maide suresinin tefsirinde muhakkak surette bulurlar, eğer merak edip bakarlarsa. Hatta o nesilden gelen Beni İsrail evlatları kokarmış. Leşten çürüyüp, çürümüş halden Allah tekrar diriltip Yuşa aleyhisselam'a onları ümmet ettiği için o nesilden gelen Beni İsrail evlatları, Beni İsrail evlatları iki tane oluyor ama, o İsrail oğullarının evlatlarının teni kokarmış. Yani hamamdan çıksın, tertemiz yıkansın, teninde koku olurmuş. Yani bu da bir alamettir. Şimdi Yuşa aleyhisselamın emrine tabi oluyorlar tabii, tekrar helak olmamak için. Çünkü zaten o halden dirilmişler, getirilmişler karşısına. Beni İsrail'de şeriatında geceliğin savaşmak haram. Şimdi onlar ne bayram dinliyor, ne seyran dinliyor, ne gece dinliyor, ne gündüz dinliyor da şeriatlarına uymuyorlar. Geceliğin savaşmak Musa'nın şeriatında haram. Yuşa aleyhisselam savaşırken Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunuyor. Ya Rabbi şunların işini bitirinceye kadar gündüzü uzat. Ve Allah Teala güneşi bir müddet muallak halde, yani zamanın akmayacağı şekliyle, güneşi batmayacak şekilde Yahudiler, Beni İsrail savaşı kazanıncaya kadar Cenab-ı Hak güneşi batırtmıyor. Hazreti Yuşa aleyhisselamın mucizelerindendir bu. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mahcup olmaması. Fikri sahadaki cihadında cephede bir zayiat almaması için o kervan vakitli gelsin diye bir müddet zamanı durdurduğu hadisesi rivayet edilmiştir. Bir yerde daha yine zamanın durdurulmasıyla alakalı bir hadise var. Onu burada zikretmeyeceğiz. O da bir ganimet dağıtımı esnasında Hazreti Ali Efendimizle aralarında olan bir hadisedir. Şimdi böyle olduğu gibi Beyt-i Makdis'ten diyorlar ki, madem sen Kudüs'e gittiğini söylüyorsun, Beyt-i Makdis, peki anlat bakalım bize orayı diyorlar. O bahsi istiyorsanız kıymetli dinleyicilerimize hatırlatmak için sadece o paragrafı okuyup ondan sonra devam edelim.
Eyvallah. Resulullah Efendimiz "gittim, tarif edebilirim" cevabını verdi. Bundan sonrasını Efendimiz şöyle anlatır: "Onların yalanlamalarından ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim." Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana Beytül Makdis'in kaç kapısı var diye sormuşlardı. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım.
Kim sayar? Yani daha evvelki konuşmamızda da söyledik. 5 vakit namaza çıktığınız caminin kaç tane penceresi var diye sorsalar bilemezsin. Yani zaten caminin penceresiyle uğraşırken namazın ifsadı olur. Camiye gidip de şey yapmak için değil ki. Hadi latife olsun diye kıymetli dinleyicilerimize arz edeyim. Bazen Süleymaniye Camii'nde, efendim Fatih Camii'nde, böyle büyük camilerde derslere giderdik, sohbetlere giderdik. İlla böyle değişik insanlar gelirdi dışarıdan. Tabi onlara da hak vermek lazım. Şimdi gelmiş, memleketinden gelmiş, köyünden gelmiş, böyle bir yeri ziyaret etti. Büyük bir camiye gittim diyecek. Ne kadar büyük diye soracaklar. Hazret, o gelen hazretler muhakkak, yani her gittiğim Süleymaniye Camii'nde, her derse gittiğim zaman muhakkak bir kişinin böyle camiye adımladığını görmüşümdür. Hatta bazıları bizim böyle bak yine sayacak diye tecessüs etmek maksadıyla değil, incitmek maksadıyla değil ama hani bir adam böyle telaşlı telaşlı yürüyerek gelirdi caminin ön duvarına. Bizi görünce birden hızını keserdi, utanırdı bizden. Ama biz tabii onun niyetini çok evvelden de hep gördüğümüz için camiye adımlayanları, biz birazdan bal gibi de bilirdik onu, sırtını dönecek ve adımlamaya başlayacak diye. Nitekim biraz oyalanırdı, biz böyle kendi işimize dalar gibi görürse uzaktan hemen sırtını duvara dayar, başlardı böyle 1-2-3 diye camiye adımlamaya. Evet, çünkü anlatacak o. Yani ben işte böyle bir camiye gittim, şu kadar adımdı diyecek. Fakat bunu bir fazilet olarak söylemiyorum. Hiç aklıma gelmedi fakirin. Yani o kadar zaman gittik, derse girdik, efendim sohbet dinledik. Bir günde şu cami ben de bir adımlayayım diye düşünmedim. Yani aklımıza gelmedi. Ama insanın işte şeyi, şimdi Beyt-i Makdis'te Enbiya'ya imam olmuş. O kısmına hiç bakmıyor. Peygamberlere imam oldum diyor Hazreti Fahri'yle. Peki diyorlar, sen şimdi pencereyi söyle bize. Bir adam cemaatken bakamaz sağına soluna, İmamken nasıl baksın? Allah Teala karşısına getiriyor. Böyle baka baka sayıyor Hazreti Fahri Ali. Pencereden mi soruyorsunuz? Baktım diyor, saydım söyledim. Kapılarını görüyorum diyor. Demek ki o sadece bir cepheden de gösterilmiyor. Nasıl görülmesi icap ediyorsa. Nasıl görülmesi icap ediyorsa. Alimin tarifini yaparlar. Alim derler, bir eşyaya, bir objeye veya bir hadiseye 6 cihetten bakabilirmiş. Gerçek alimler eskiden öyleymiş. Felsefe vesaire falan diye konuşulan şey de bunu zorlayan bir ilimdir. Ama gelecek nokta budur. Bir eşyanın veya bir şeyin veya bir fikrin 6 cihetini görürlermiş baktıkları zaman. O yüzden alimin feraseti, hele hele arifin feraseti farklıdır. Zahirde bakışı bile bizim gibi değildir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi size baktığımda sizin bir yönünüzü ve çenenizi görüyorum. Öyle bir bakış düşünün ki sağınızdan, solunuzdan, üstünüzden, altınızdan, arkanızdan, altı yönünüzden, içinizden, dışınızdan sizi fark edebildiğini düşünün karşınızdaki zaten. Bu acayip bir şeydir. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e birçok eşyanın hakikati gösterildiği gibi eşyanın hakikatinden ziyade yine bir hakikate bina edilen eşyanın zahir hakikati de gösterildi. Belki oraya gidip görenden daha farklı bir şekilde. Oraya giden kişi arkadaki kapıyı dönmeden göremez. Öyle bir gösterildi ki zahirinin hakikati gösterildi. Zahirinin hakikati gösterildi. Oraya gidip de göremeyen adamın bile göremeyeceği şekilde gösterildi. Evet.
Beytül Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını birer birer saymaya ve bildirmeye başladım.
Evet.
Bunun üzerine müşrikler vallahi tas tamam ve doğru tarif ettin dediler.
Çünkü onlar da gittiğinde ya bu mübarek Beytül Makdis buradan nice enbiya gelmiştir. Nice zatlar geçmiştir. Şurada bir gözyaşı dökelim demeyip de sadece girdiklerine pencerelerini kapılarını saydıkları için tamam doğru tas tamam söylüyorsun dediler. Anlatabildim mi işin şeyini, latife kısmını? Yani onlar peygambere baktığında Abdullah'ın yetimi diye bakıyorlar. Abdullah'ın oğlu ne zaman peygamber oldu? İşte bizim gibi kaşı var, bizim gibi gözü var. Ne kadar boyu ona baktılar. Nasıl konuşuyor ona baktılar. Şekli nasıl ona baktılar. İşleri bu. Zahirperest. Zahirperest putperest demektir zaten. Evet.
Buna rağmen iman etmediler.
Çünkü iman gaybadır. İman gaybadır. Zahiri bağlar ama batını bir hakikattir. Zahiri bağlar ama batını bir hakikattir. İmtihandır, iman gaybadır. Gayb olana iman edersen Allah sana hem kendi zahirliğini hem eşyanın zahirini ve batınını gösterir derler. Evet.
Mekke halkı arasında gönülleri İslam'a ısınıvermiş fakat Miraç haberiyle birden şaşırıp kalan kimseler de vardı. Bunlar bu haberi duyar duymaz derhal Hazreti Ebubekir'e koştular ve "Ya Ebubekir," dediler. "Arkadaşının işinden haberin var mı? O bu gece Beytül Makdis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi."
Aman burayı çok dikkatli dinleyin kıymetli dinleyiciler. Burası çok güzel, çok güzel bir yer. Evet.
Hazreti Ebubekir
radıyallahu anh.
Evet. "Siz bunları ondan mı duydunuz?" "Evet," dediler. "Aynen ondan duyduk." Bunun üzerine Hazreti Ebubekir Efendimiz "Vallahi," dedi, "o söylediyse şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşmayın." Sonra da kalkıp doğruca Resul-i Kibriya Efendimizin yanına gitti ve "Ya Resulallah, sen şu halka bu gece Beytül Makdis'e gittiğini söyledin mi?" diye sordu. Peygamberimiz "Evet," deyince Hazreti Ebubekir "Doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederim," dedi. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine "Ya Ebubekir, sen zaten sıddıksın," buyurdu.
Evet, sen zaten sıddıksın. Bundan sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz hep Sıddık ismiyle tesmiye edilmiştir. Bir başka şekliyle şöyle anlatıyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimizin gayba imanı, gayba imandan gördüğü hakikati öyle bir mükemmelliğe erişmişti ki, kendisiyle konuştuğu halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat kendisiyle konuştuğu halde inanmayan insanlar bir tarafa, Hazreti Sıddık-ı Ekber henüz daha Hazreti Fahri Alem'le konuşma fırsatı bulamadan ona iman eden bir Hazreti Ebubekir bir tarafta. Şu bu hadisi şöyle anlatırlar. Ara bitmeden de onu anlatmış olalım. Hazreti Ebubekir'e gelip de "Böyle böyle," dedi senin arkadaşın dediğine, "Siz mi uyduruyorsunuz? Yakıştırıyorsunuz? Kendisi aynen böyle söyledi mi?" "Hayır," diyorlar, "aynen böyle söyledi." Hani diyorlar ki, "Aynen böyle söyledi" dersek Hazreti Ebubekir de bu işe şaşıracak. Belki o da davasından dönecek demek için "Aynen böyle söyledi," diyorlar üstüne basa basa. "He, aynen böyle söyledi, tamam, o söylediyse doğrudur," diyor. Bu arada Cebrail aleyhisselam Hazreti Fahri Alem'e geliyor. "Hazreti Ebubekir'in künyesi Sıddık'tır ya Resulallah. O seni görmeden bu fiilini tasdik etti. Allah ona Sıddık ismini tesbih buyurdu. Ve iki can serveri Efendimiz'e geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu mütebessim bir çehreyle, zaten hep tebessüm ediyorlar ama ziyadesiyle mütebessim bir çehreyle karşılamışlar. "Böyle böyle oldu mu ya Resulallah?" "Evet, sen vallahi doğru söyledin," dedikten sonra "sen zaten sıddıksın," diyor ve hikmetini anlatıyor. Cebrail daha sen gelmeden senin bu şekildeki tasdikini bize haber verdi diyor. Sıddıkların imanından haberdar olan bir Nebi-i Zişanımız var. Kendisiyle konuştukları halde ona "sadık mısın değil misin" diye baktıklarında bir haber olan insanlar da var. Kim sıdk ile ihlas ile Hazreti Fahri Alem'e iman eder ve sadakatini ister huzurda ister gaybda gösterirse, ister aleni ister tenhada, ister hafi ister cehri bu sıddıkiyetini gösterirse, muhakkak surette kendisine yar ve yardımcı olarak o tasdikini, o kabulünü görecektir. Allah Resulü'ne aşina olacaktır. Yalnız Miraç tabi burada Sıddık-ı Ekber Efendimizin tasdiki meselesiyle şu ufacık bir noktayı söyleyeceğim. Sonra Miraç'la alakalı biz hemen bitirmeyelim.
Eyvallah.
İkinci bölümde devam edeceğimiz bir nokta daha var. Namazla alakalı. Namaz meselesiyle alakalı. Ama ondan evvel şunu söyleyelim ki işte bak, Hazreti Fahri Alem'in güzellikleri dahi yine bir insanla biliniyor. Biz Hazreti Sıddık-ı Ekber vesilesiyle Fahri Kainat Efendimiz'e nasıl hürmet etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Yine insan insanı terbiye ediyor ve o insanlardan biz Hazreti Peygamber'i öğreniyoruz. Dolayısıyla bir kişi değil Kur'an-ı Kerim bana yeter, peygamber bana lazım demeyi bir kenara bırak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bile yalnız öğrenmek bir insana yetmez. Hazreti Ebu Bekir'i de bilecek, Hazreti Ömer'i de bilecek, Hazreti Osman'ı da bilecek, Hazreti Ali'yi de bilecek. Yani sahabe-i kiram hazretinde bilecek ki Fahri Alem Efendimiz'i tanıyabilsin, ona yakın olabilsin.
Eyvallah. Miraç bahsi bu programda yine devam ediyordu. Bitirecek miyiz abi, devam edecek miyiz?
İkinci bölümle alakalı birkaç şey daha söyleyeceğimizi ifade etmiştik.
Eyvallah.
Kıymetli dinleyicilerimize. En son Hazreti Ebubekir Efendimizin Sıddık mahlasını, Sıddık lakabını nasıl aldığı mevzu bahisti. Hatta ilk bölümde onu söyleyemedik, şunu da arz edelim. Cenab-ı Hakk'ı tasdikinden ziyade, yani ziyade burada şey manasında söylemiyorum. Yani Allah Teala'nın birliğini, tevhid inancını tasdikinden dolayı sıddık değil. Yani yanlış da konuşmak istemiyorum, açıca. Sıddık mahlasını Fahri Alem'i tasdik ederek alıyor Hazreti Ebubekir Efendimiz. Yani Resulullah'a sadık oluşu sayesinde Cenab-ı Hak onu sıddık ismiyle tasdik ediyor. Hazreti Cebrail Aleyhisselam da Fahri Alem Efendimiz de. Sıddık. Neyin üzerine sıddık? Miracı Nebi'yi tasdik ederek sıddık mahlasını alıyor. Sıddıkiyet payesini Fahri Alem'i tasdik ederek alıyor Hazreti Ebubekir Efendimiz. Çok dikkate şayandır bu. Sıddıkiyet mertebesine ve sıdk mertebesine Resulullah'sız çıkılmaz demek ki. Resulullah'sız o mertebeye çıkılmayacağına işaret bu. Zaten nebilerin en yakın varisleri sıddıklardır. En yakın varisleri. Nübüvvet makamından sonra, nebilik makamından sonra bir kişinin nail olabileceği en yüksek makam sıddıkiyettir. Her veli sıddık mertebesinde değildir. Bakın dikkat buyurun, ne konuşuyoruz. Her veli, veli, evliya deriz yani, her veli sıddık makamında değildir. Her veli sıddık makamında değildir. Fakat her sıddık muhakkak surette Allah velisidir. Velayetin üstünde bir makamdır. Velayet, şehadet, sıddıkiyet ve nübüvvet. Nübüvvet Hatemün Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de nihayete ermiştir, hitame ermiştir. Onun, o nebilerin gerçek varisleri sıddıklardır. Sıddıklar insanı kamil mertebesinde ve insanlığa nebinin, bir nebinin, nübüvvetin güzelliklerini sunmak, yansıtmak, bahşetmek adına dünya üzerindeki en makbul insanlardır sıddıklar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mukarrabin olanlar. Mukarrabini Allah ve mukarrabini Resulullah olan kişilere sıddık denir ki Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Kamer'de fi mak'adi sıdkın inde melikin muktedir diyerek Cenab-ı Hak onlara hususi makamların şu anda hazır olduğunu, sıddıkların cemalullahı müşahede için hususi makamları olduğunu dahi tefsir buyurmaktadır. Bir de ebrar vardır. Bunları Mutaffifin suresinden ve Kamer suresinin son ayetinden araştırarak yaparlar. İnşallah bulurlar. Fakat işin bir zevkli tarafı daha var. Rabbül Evvel ayı hürmetine müsaade eder misiniz? Böyle nebilerin her hali sıddıkiyetin nişanesidir. Yani bu hususi bir malumat. Kitaplarda yok bu. Sohbet mahsulü. Nebilerin her hali sıddıkiyete nişanedir. Nebiler Allah Teala'nın en sadık kullarıdır. Salihleri, salihlik makamları onların sıddıkiyetteki salihlik makamlarıdır. Ya mesela bir kişi için salih denildiğinde veli manasında kullanılır. Bir nebi için salih kullanıldığı sıddıkiyet manasıdır. Her hareketleri sıddıkiyet kokar. Her hareketlerinde bir sıddıkiyet eseri vardır. Kime karşı? Allah'a karşı. Dolayısıyla bir nebinin bir halini tasdik etmek, bir nebinin bir halinden feyiz alarak o taraftan o neşeyi alabilmek de insan sıddıkiyet makamına erer ki Resulullah Efendimizin bir halini tasdik ederek Hazreti Ebubekir sıddık ismini almıştır. Peygamberin gelişi sıdktır, gidişi sıdktır, yürüyüşü sıdktır, lisanı sıdktır, oturuşu sıdktır, hepsi sıdktır. Sıdk telaffuz edilmiyor. Telaffuzu bile zor bak. Nerede kaldı ki hali yaşanması? Estaizu billah. Ve kur rabbi edhinni mudhala sıdkin ve ahricni muhraca sıdkin diyor. Onların sadikul vaat deniyor. Vaadi sadık. kelamı sadık, fî mak'adi sıdkın inde melik-i muktedir. Her haliyle sıdk olduğu için sıddıkiyette karar kılmıştır. Nebilerin her halinde, her fiilinde sıddıkiyet kokusu vardır. Peygamberlere çok yakın olan insanlar da o yüzden sıddıklardır. Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
Evet. Bu kadar söylemiş olalım. Şimdi ikinci bölümde namaz müminin miracı derken namazın müminin miracı oluşunda farklı farklı haller var. Fakat namazın müminin miracı oluşunda bir eserde ettehiyyatü meselesidir. Biz tahiyyata oturduğumuzda namazın müminin miracı olduğunu bir defa daha müşahede ederiz. Niyetle, tekbirle girdikten sonra ayrıca tahiyyatta artık selam, yani tahiyyat namazın marifet makamıdır derler. Namazda alacağını alırsın artık. Ondan sonra da selam dersin zaten. Namazdan fari olursun. Ve ondan sonra da namazın tesiriyle diğer namaz vaktine kadar hep huzurda olduğunu müşahede tadıyla, zevkiyle yaşarsın. Tahiyyattadır sırrı derler. Neden? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Cenab-ı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yine dediğim gibi bugünkü böyle sohbet işin zevk kısmına ait olacak. Zevk kısmına ait olacak. Hani bülbülü şakırken acaba hangi perdeleri, hangi boğazını hangi yerinden çıkartıyor diye sen güzel güzel öten bir bülbülü neşteri vurup da şunun boğazına bakayım dersen o nameleri duyamazsın. İşin zevkiyle alakadar olacaksanız imani kısmıyla ve o zevkiyle alakadar olacak olanlara bu sohbet konuşma şekli haddimizi aşıyoruz belki ama o tatla dinleyenler dinlesin. Sonradan bülbülün neresini keserler o benim şeyim değil, saham değil. Onu işin ehli bilir. Efendim o ayrı bir cerrahi müdahale ister. O da ayrı bir bahistir. Şimdi ettehiyyatü meselesinde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Sidretül Müntehan'ın bulunduğu yani mahluk çerçevesinin bittiği ve Halik semtine ancak Halik'in hudutlarının bulunduğu yere dahil olurken orada söyleşilen şeyleri lafızla söylemek yok. Belli bir cihetten ses gelmiyor. Bi hurufu lafsız saftu diyor ya Mevlid'de. Harfsiz, safsız, lafısız olarak konuşma oldu. Yoksa alıp da ne haber, nasıl sıfadan gibi bizim konuşmamız gibi değil. Depreşen bir dil yok, dudak yok. Nasıl oldu konuşma ne bilelim. Konuşma oldu. Fakat o kelamı işitmeden evvel mukarrebin olan melaike-i kiram hazaratı Cebrail aleyhisselamın şahit olduğu Sidretül Münteha denilen o sınırın sınırında bir konuşma şekli var. Nedir o? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya dahil olurken ettehiyyatü lillahi her türlü niyaz, her türlü övgü, her türlü tahmid. Ettehiyye tahmidden öte midir? Belki değildir. Ama tahmidin meyvasıdır o da. Ettehiyyatü ne demek? En has, en muhabbetli olan hamdlerin hepsine ettehiyye denir. Ettehiyye. Ettehiyyatü lillahi en içten en samimi en makbul olabilecek olan dua, niyaz, tedarru, medih, sena, övgü, hamd hepsi lillahi Allah içindir. Ve salavatu namazlar, dualar, namaz başta olmak üzere her türlü salat, her türlü tazim harekatı, sözü, fiili, niyeti yine o Allah içindir. Ve tayyibat, her türlü güzellikler. Şanına hiçbir şekilde noksanlık isnat edilemeyeceği gibi onun mükemmel gördüğü bütün fiiller, bütün hareketler, bütün güzellikler ancak ve ancak lillahi. Kendisi hakkında düşünecek şeyler de, isimler de, sıfatlar da, fiiller de bizden zuhur eden en güzel kabul edilen şeyler de lillahi ancak Allah'adır diyor peygamber. Ve bunu melaike-i kiram hazreti işitiyor. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat peygamberin sözüdür. Tahiyyatta. Peki, şimdi tahiyyatta ikinci cümle var. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Cenab-ı Hakk'ın hitabını duyuyor Melaike Kiram Hazreti. Resulullah Efendimizin nezdinde. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Esselamu aleyke. Selam sana olsun. Ya eyyühen nebiyyü. Allah Allah. Kaç tane edep var. Konuşursak bu da bugün de bitmeyecek. Konuşalım mı?
Eyvallah.
Esselamu aleyke. Bir kere selam veriyor Allah. Neden? Bakın sünnet-i seniyyede de adet nedir? Usul nedir? Binekli olan kişi yaya gidene selam verir. Yürüyen kişi oturana selam verir. Kalabalık aza selam verir. Neden? Allah selamını verecek. Şekil olarak daha yukarıda olan kişi, daha yukarıda olan kişi, cemaat olarak, konum olarak, hatta yaş bakımından. Mesela küçük büyüğe selam vermez. İslam şeyinde. Büyük küçüğe selam verir. Allah'ın selamını söyleyecek ya, büyük verir. Biz onu şey anlarız. Yaşlı, piri, fani bir sakallı zat, böyle düşünün, bir ihtiyar amcamız geliyor. Çıkmış karşıdan geliyor. Sen de Mustafa'cığım kaç, 20 yaşında mıydın sen? Ha işte o civarda. 20 yaşında sen de karşıdan geliyorsun. O yaşlı beyefendi, hacı amcamız, sünnet-i seniyyeye muvafık hareket etmek istiyorsa, seni gördüğünde o sana selam vermesi lazım. O sana selam verecek. Allah'ın selamını söylüyor çünkü. Esselamu aleykum diyecek. Sen de ve aleyküm selam diyeceksin. Büyük küçüğe selam verir. Eski meydan terbiyesinde de meydana teşrif eden büyük kişi cemaati selamlar. Sebebi odur. Büyük küçüğe selam verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tahiyyatla, tahmidle bütün beşeriyet namına Cenab-ı Hakk'a tazim ediyor. Fakat selamı Allah veriyor. Çünkü Allah büyük. Anlatabiliyor muyum?
Eyvallah.
Allahu Ekber. Esselamu aleyke. Zatı zatına mahsus şekilde selam veriyor. Ya eyyühen nebiyyü. Ya Muhammed değil. Ya Muhammed değil. İsmine hitap etmiyor. Kur'an-ı Kerim bize edebi öğretmektedir. Sahabe-i kiram hazretleri Kur'an'la edeplenen, çünkü Kur'an Hazreti Resulullah'tır. O Kur'an'la, o Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklanan sahabi de bize öğretmektedir ki Resulullah Efendimiz'e hiçbir mümin Muhammed diye hitap etmemiştir. Müşrikler hitap etmiştir. Ya Muhammed bize bunu anlat demişlerdir. Muhammed ismiyle hitap edenler tek tük de olsa Sure-i Hucurat'taki aleni emirle Resulullah'a kendilerine birbirlerine hitap ettikleri gibi hitap etmeme kaydını ve böyle yaptıklarında amelin tamamen boşa gideceğini, haclarının, zekatlarının, namazlarının, cihatlarının sıfırlanacağını Cenab-ı Hak beyan ettiği için Muhammed diye hitap etmemişlerdi. Ya Muhammed diye. İslam büyükleri de aynı şekilde ya Resulallah, ya Nebiyallah demiştir. Hiç mi denmez ya Muhammed diye? Denir. Cümlede översin, översin, översin, översin, en sonunda Muhammed dersin. Ya Muhammed dersin sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün övgülerin sonunda söylersin. Ey şu sıfata, şu sıfata, şu sıfata, şöyle güzelliklere sahip olan Muhammed manasına söylersin. Cenab-ı Hak Kur'an'da ya Musa demiştir, ya Davud demiştir, ya İsa demiştir, ya İbrahim demiştir, ya Muhammed dememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de, Kitab-ı Mübin'de 5 yerde ismi geçer. 4 yerde Muhammed olarak geçer, 1 yerde Ahmet olarak geçer. Hazreti İsa aleyhisselama indirilen suhuflarda ve kelamda Ahmet'in karşılığı olan Aramice söz, en yakın olduğu için Arapçaya Ahmet sıfatıyla oradan naklen Cenab-ı Hak min ba'd ismihu Ahmet diyerek Sure-i Saf'ta Ahmet ismi şerifiyle Hazreti İsa'nın kelamındaki rivayeti beyan etmiştir. Diğer yerlerde Ali İmran suresinde, efendim Ahzab suresinde, Sure-i Fetih'te, efendim Sure-i Muhammed'de, belki şey yapabilirim, lisan sürçmesi olabilir, Muhammed ismiyle geçmiştir. Fakat hep Muhammedur Resulullah ve ma Muhammedun illa Resul şeklinde, hep Resul ismiyle. Veya işte Sure-i Ahzab'da olduğu gibi, estağfirullah, ma kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricalun, وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ينَ şeklinde hep onun diğer vasıflarıyla zikretmiştir. Fakat ya hitabı yoktur. Ey Muhammed hitabı hiç yoktur. Hatta ben deniz ona üzülüyorum. Tefsir yazıyorlar, meal yazıyorlar. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ Ey Muhammed de ki, nereden çıkartıyorsun ey Muhammed'i? Var mı metinde? Yok. Gul dedi. De ki ey Habibim de, ey Resulüm de, ey Peygamber de. Allah ya Muhammed tabirini kullanmamış Kur'an-ı Kerim'de. Sen mi kalıyorsun onu kullanacak diye sormak icap ediyor. Anlatabiliyor muyum? Burada da bu edebe dikkat edelim. İşte uzatmayayım sözü, ara gelmeden tahiyyatı bitirelim. Yoksa namazdan çıkamayacağız. Esselamu aleyke diye bir kere selamı tahsis ediyor kendisine. Sonra yine o edep çerçevesinde Cenab-ı Hak bize edebi tarif ediyor. Ve bu edebi de bizden istiyor zaten. Sure-i Hucurat'ta olduğu gibi. Ya Muhammed demiyor. Esselamu aleyke. Ya eyyühen nebiyyü diyor. Ey nebi. Ve rahmetullahi, selam senin üzerine olduğu gibi Allah'ın rahmeti ve berekatuhu ve onun bereketi senin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderildi ya, bunu biz onun lisanı saadetinden ve lisanullah'tan öğrendik ya, işte o Nebi-i Zişan, ol fahru alem, ol rahmetelil alemin ne buyuruyor? Esselamu aleyna. Selam bizim üzerimize olsun. Yok senin üzerine olsun diyemez. Bak orada ayrı bir şey var. Sizin dediğiniz gibi olsun, esselamu aleyna, bizim üzerimize olsun diyerek selamı alıyor. Ve ala, bizim üzerimize olduğu gibi, biz kelimesi de enteresandır ama o buraya sığmayacak. Burada anlatılmayacak o. Bizim üzerimize olduğu gibi ve ala ibadillahi salihin, ve salih kulların üzerine olsun. Bütün ibadullahın değil, salih kulların üzerine, velayet sahiplerinin üzerine olsun. Esselamu aleyna da başka bir şey var ama. Sadece zat-ı Muhammedileri yok. Onu merak edenler, hala mailler gelmediği için, diğer eski sorulara ait mailler istediğimiz gibi gelmediği için burada buna girmeyeceğiz. Bakalım daha bir eski şeyler, sayıları doldursun dinleyicilerimiz. Ona göre bunu da konuşuruz inşallah. Ve ala ibadillahi salihin diyerek Hazreti Fahri Alem kendisine verilen selamı salih ümmetine ve kulların hepsinin üzerine kabul ediyor. İşte ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde sadece o halifenin zahirini görerek su, toprak, hava, ateş vesaire bunların karışımından bir madde olarak gören melaike-i kiram hazaratı gerek şeytanın vesvesesinden gerek hikmete binaen ne demişlerdi? Ya Rabbi biz sana kullukta yetmiyor muyuz? Sen yeryüzünde kan dökücü vesaire şunu bunu yapacak bir şey mi yaratıyorsun? Dememişler miydi? Şimdi gördüler ki, bunu ilmel yakın biliyorlardı. Fakat şimdi gördüler ki, evet, hakikaten de Hazreti Allah yeryüzünde halife yaratmak hususunda gerçekten hiç kimsenin bilemediği bir ilme ve gerçekten hiç kimsenin erişemeyeceği bir hikmete sahip olarak yaratmış ve en güzel şekilde yaratmış kulunu, yani insanı. Bunu müşahede edenler, Resulullah, dikkat buyurun, yani şu saatte uyumayın, ara vereceğiz diye, Resulullah Efendimizin nezdinde Allah Teala'nın tecelliyatını ve Allah Teala'nın halifesini ve eşrefi mahlukunu müşahede olarak görüyorlar. Dolayısıyla hepsi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyorlar. Bu şehadet kısmı meleklere aittir. İlk cümle Cenab-ı Resulullah'a, ikinci cümle Hazreti Cenab-ı Hakk'a, üçüncü cümle Resulullah Efendimizin selamı alışı, mukabelede bulunuşu. Bu mukabeleyi ve muhaverata şahit olanlar şimdi şehadet mertebesine yükseliyorlar. Ve kelime-i şehadeti de melekler getiriyor. Namazı kılarken biz bu miracın sırrını yaşayarak efendim namazımızı kılmış olmamız icap ediyor. İnsan ömründe bir kere bile şöyle namaz kılsa, ona bir ömür boyu yetecek imani feyiz İslami güzellik kendisine bahşolunur.
Abi Miraç bahsini bitirememiştik. Tahiyyat bahsini az evvel aktarmıştınız.
Evet, Miraç'la alakalı olduğu Eyvallah. İçin tahiyyatı konuşmuştuk. Ve orada dedik ki melekler şahit oldular.
Eyvallah.
Çünkü ilmel yakın biliyorlardı. Fakat aynel yakın gördüler ki, nasıl aynel yakın? Bizim gibi başları yok belki ama onlar müşahede ettiler ki hakikaten şehadet ederiz ki abduhu ve resuluhu, sana kulluk böyle oluyormuş, senin risaletin böyle oluyormuş diyerek beşerin ahsen-i takvim üzere yaratılışı ve kerremna tacının giydirilişini ve nefaktu fihi min ruhinin sırrını bizzat görmüş oldular. Kimde? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de. Şimdi buradan hemen şuna geçelim. Sonra da kıymetli dinleyicilerimizi yorduk. Belki soru yazmakta biraz şey yapıyorlar. Yani pek cesaret edemiyorlar ama programdan sıkıldık diye belki mailler yağmaya başlayabilir. Daha fazla da efendim onların hakkına tecavüz etmeyelim. Fakat şimdi gelelim, bir mevzu var burada. Bu da işlenmeden geçilirse yazık olur.
Eyvallah.
Estağfirullah. Miracın sırrını konuşurlarken işte İsra suresindeki ayette hemen birinci ayet. Niye efendim Miraca çıktı? Onun sebep kısmını iki hafta evvelki konuşmamızda bahsetmiştik. Fakat iki tane mevzu bilhassa hani bir şey böyle öğrenildikten sonra hemen unutmaya yüz tutulur. Yüz tutar. İnsanın fıtratından kaynaklanan bir şeydir bu. Onu tazelemek adına ben deniz sona bıraktım bunu. İki tane hikmeti üzerinde, iki tane neşe, iki tane nükte, latife ne derseniz deyin mesele var. Cenab-ı Hakk'ın ayat-ı ilmiyesini zaten sadr-ı Muhammediye'ye indirmekteydi. Fakat bir de ayat-ı kevniyesine, dikkat buyurun, ayat-ı kevniyesine ve ayat-ı zatiyesine mahsus mahrem ayetleri göstermek üzere ayrı bir mekanda, belki mekansızlıkta, belki zamanın bile üzerine geçmediği, uğramadığı bir hususi halde, Allahça, ilahi bir makamda hususi ayetlerini gösterdi. Nedir onlar bilmiyoruz. Hususiye. Ancak zatı ilahiyeden, akdesten, zat-ı Muhammediye'ye verilecek olan ayetler. Cebrail'in bile arada elçilik yapamayacağı ayetler. İşte diyorlar ki, Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim, Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa ellezi barakna havle. Peki bu gece yürütüldü. Nereden? O has, abdi has-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya. Niçin? Linuriyehu min ayatina. Ayetleri göstermek için. Bunlar ayet değil mi Kur'an-ı Kerim'deki ayetler? Diyorlar ki ayat-ı kevniyesi, kevniyenin hikmetlerini ve ancak ayet-i zatiye, zatının zatına aktarılabilecek olan ayetleri göstermek üzere. Linuriyehu min ayatina diye tefsir ediyorlar. Öyle olsaydı şu ayet, bu ayet, şu ayet diye izah edilirdi. Ayetlerimizi göstermek için. Bir de ne diyorlar? İşte semavat. Semavatın her kat tabakasında ayrı ayrı tecelliler, kıyamete ait sahneler, bunlar da ayat-ı kevniyeye aittir diyorlar. Bunları göstermek üzere çıkarttı. Fakat bir tefsir de şu. Bunu da söyleyeceğiz. Artık Miraç bahsini daha konuşmayacağız. Sübhanellezi, o sübhan ki tasdik olunur, her türlü noksan sıfattan tenzih olunur ve tesbih olunur. O öyle bir zat ki esra bi abdihi leylen, geceliğin abd-i hası olan Hazreti Fahri Alemi yürüttü, götürdü. Minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barakna havle. Mescid-i haramdan Mescid-i Aksa'ya ki etrafını mübarek kıldı. Niçin? Linuriyehu, onu göstermek için. min ayatine, ayetlerine. Anlaşılmadı. Bir daha zikredeyim. Hazreti Fahri Alem görsün diye değil, Fahri Alemimi görsün diye ayetlerim. En büyük ayetim olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı alemlere gösterdim diyor. Alemler Muhammed'imi görsün diye çıkarttım. Linuriyehu min ayatina. Onu görsünler. O Abdullah'ın yetimi olarak muhitinde öyle bilinen, beşer ölçüleri içerisinde değerlendirmek üzere öyle bakan veya daha evvelden atası Adem'de kan dökücü vesaire fitne çıkartan beşeriyet diye konuşulan vardı ya, şimdi alemler görsün ki bir Hazreti insanın makamını meleklerin bile şehadet edebileceği noktaya gelsin. Meleklerin şehadeti Fahri Alem Efendimiz'de olmuştur. Ekmeni mahlukattır, eşrefi mahlukattır. Eşrefi mahluk insandır. O eşrefi mahlukun ekmeli Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Linuriyehu min ayatina. Ayetlerimize Muhammed Mustafa'yı göstermek için çıkarttık. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ve inşallah bu veçesiyle bu alemler onu gördüğü bildiği gibi inşallah Cenab-ı Hak da bize yevmi mahşerde Cenab-ı Hakk'a mülaki elediği gibi Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de görmeyi, bütün güzelliğiyle, ihtişamıyla görmeyi, ille de orada hayrete düşeceksek azaptan değil, korkudan değil, güzelliklerle hayrete düşmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin diyorum.
Amin.
Ve Miraç'la alakalı daha fazla konuşmayalım, dinleyicilerimizi sıkmayalım diye düşünüyorum. Peki, şimdi müfredata devam edelim. Sayılı dakikalarımız var zaten. Evet, buyurun.
Resul-i Ekrem, Taiflilerin insafsız ve adice hücum ve hakaretlerine hedef olduğunda ve Mekke'ye döndüğünde müşriklerin daha da şiddetli muhalefet ve eziyetleriyle karşı karşıya kaldığı halde iman ve İslam'ı tebliğden bir an bile geri durmadı. Aksine Taif dönüşü İslam'a davet dairesini daha da genişletti ve kabileleri İslam'a davete başladı.
Evet.
Bu davanın hızla intişarı şüphesiz sağlam ve seviyeli müntesiplerinin çokluğuyla doğru orantılıdır. Resul-i Ekrem de bu gerçeği göz önünde bulundurarak hem imana davet etmek hem de Kureyş müşriklerine karşı bir kuvvet olarak kullanmak gayesiyle Hac mevsiminde Mekke etrafında konaklamış bulunan Arap kabileleri arasında dolaşıyordu.
Batılı yok etsin diye Mekke'li müşriklere karşı bir kuvvet olsun diye düşünmek ne kadar doğrudur bilinmez. Fakat şu vardır. Dinin mevzu insan. Yani din Allah'ın dini ama mevzu olarak edindiği saha muhatabı insan. İnsanların akın akın geldiği bir vakitte onlara doğru bir şey anlatılma fırsatı varken yani niye anlatılmasın ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her halükarda muhafaza edeceğini Cenab-ı Hak buyurmuş. Şu kadar daha insanı alayım da Mekkelilere karşı bir kuvvet oluşturayım davası olsaydı Resulullah Efendimizin Mekke içerisinde hac mevsimi olsun veya olmasın, bu tür yaptığı şimdiki tabirle lobi faaliyetleri, efendim belli siyasi partilerin bilinenlerin yaptığı gibi yani şey oluşturma, efkar-ı umumide kendine yandaş bulma şeklinde sadece propaganda ağırlıklı bir tavır olsaydı zaten iş bitmişti. Köleleri ayrı ayaklandırırdı, ezilen hanımları ayrı ayaklandırırdı. Bir de oradan ast üst ilişkisini falan taktığında bir yandan da diğer devletlerden kendisine talepler vardı, sahabisine bile var. Gel sana biz burada sultanlık verelim, Mekke'yi, Mekke'nin konumu, siyasi durumu, konumu, ticari merkez oluşu değişsin diye etraftan her zaman böyle bir teklif alabilirdi Hazreti Fahri Alem. Mekke'li müşrikleri düşürmek adına konuşsaydı bunu çok evvelden yapardı. Hayır, bir kişi olsun hakikate ersin. Bir kişi olsun hakikate ersin. İşte hac mevsiminde de Resulullah Efendimiz hazır insanlar gelirken muhatap olabilecek bu dine insanlar ile sohbet yapıyordu. Onlara tebliğ ediyordu dini. Evet.
Görüştüğü kabile ileri gelenlerinin her biri ayrı ayrı bahaneler ileri sürerek İslam'a girmekten uzak duruyorlardı. İçlerinde Müslüman olma arzusunu ishar edenler var idiyse de bunların İslam safına katılmalarına engel olunuyordu. İslam'a davet edilen bazı kabilelerse davete icabet etmedikleri gibi Efendimiz'e hakaretvari sözler de söylüyorlardı. Resulullah'ın dolaştığı yerlere müşrikler de gidiyor, onu adeta bir gölge gibi takip ediyorlardı. Kabile fertlerinin İslamiyet'ten uzak durmalarında şüphesiz müşriklerin menfi, yalan ve iftira üzerine kurulu propagandalarının da büyük rolü vardı. Resul-i Ekrem her sene belirli mevsimlerde kurulan Ukas, Mecenne, Zülmecaz panayırlarını, bir nevi fuar, gezmeyi, buraya gelmiş bulunan kabilelerle görüşmeyi, halkına Kur'an okuyup onları İslam'a davet etmeyi asla ihmal etmezdi. Ne var ki o bu kutsi gaye ile halk arasında dolaşırken Ebu Leheb de ardı sıra geziyor ve Muhammed atalarının dininden döndü, yalanlar uyduruyor, ona kanmayın diyor, halkın kendisiyle temas etmesine mani olmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimiz kabileler arasında dolaşıp tebliğ vazifesinde bulunurken kabilenin bütün fertleriyle değil, çoğu zaman sadece ileri gelenleri, reisleriyle görüşüyor, konuşuyor ve İslam'ı onlara anlatıyordu. Çünkü kabile fertlerinin reislerine sarsılmaz bir bağlılık ve hürmetleri vardı. Reislerinin İslam'ı benimsemesi demek, tamamının müminler safında yer alması demekti. Bu bakımdan Allah Resulü kısa yoldan netice elde edebilecek metodu takip ediyordu.
Evet, enteresan, güzel tabirler bunlar. Peki, devam edelim.
Resul-i Ekrem'in bu tarz bir usul takip etmesinde hak ve hakikati tebliğde mühim bir prensibi tespit etmiş oluyoruz.
Bu aynı zamanda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin merhametidir. Düşünün, kendisi Mekke'nin soy bakımından, efendim asalet bakımından, her bakımdan en yüksek seviyedeki olan zat-ı alisi. O dahi dini kabul ettiğinde etrafı tarafından horlanıyor, hakarete uğruyor. Her şekilde eziyete maruz kalıyor. Düşünün ki falanca kabileye gitti. O kabileden kenarda duran bir adama bu hakikati anlattı. Hakikati anlattı, o kişi de imana girdi. Ne olacak? Kabilesi tarafından eziyet görecek. Yani onlar zaten sıyaneti Muhammediye'de. Resulullah Efendimiz en kısa yoldan netice almaktan ziyade, tabii ki en kısa yoldan herkes bir şekilde, ama burada yani uyanıklık gibi olmaması lazım. Bu yani idrakler böyle anlamamak lazım. Orada da merhameti var Peygamber Efendimizin. Ona söylediğinde kavmi içerisinde mücadele edemeyecek. O verilen dozu belki şey yapamayacak, zapt, ya kavminden kopacak, kabilesinden kopacak, o da ayrı bir eziyet. Ya da ne yapacak? Halini saklayacak, istediği gibi yaşayamayacak. En önce o kabilenin hepsi toptan Müslüman olması belki düşünülemez. Fakat kabilenin mesulü olan kişi, oranın girişinden, çıkışından, şimdiki tabirle ekonomisinden, basınından, bilinmesinden mesul olan patronu var, ağası var, kimse o. Onun en azından, onunla konuşulduğunda, daha sonra kabilesinden bir kişi bir şey yaptığında, bakacak adresi de, dönecek adresi de Hazreti Fahri Alem olacak. Sen bana bunu konuşmuştun, şimdi bu adam da böyle oldu diyecek. Hesap sormak bile istese peygambere gelecek. Burada Peygamber Efendimizin o sorumluluğu yüklenmesi vardır. En kısa yoldan bu işi halledeyim. Neresi kısa? Yüksek bir adama bir şey anlatmak çok daha zordur. En zor yoldur bu. Gidip herhangi bir devlet reisini düşünün, herhangi bir müessesenin, holdingin, şirketin şeyini düşünün. Orada herhangi bir ferde davanızı anlatmak mı kolaydır? Oranın patronu olan kişiyi mi çevirmek kolaydır? Söyleyin bana bunun cevabını. Neresi en kısa yol? Kestirmeden yaparsın ama onu köklemek kolay mıdır? Bir hareket yaptığı zaman kaç kişinin şeyini, kaç kişinin kendisine hürmetini, ben bunu kabul edince nasıl duruma düşeceğimi, onun nefsi daha kabarmıştır. Anlatabiliyor muyum? Yani bilmiyorum, ifade edebiliyor muyum meramımı? En kestirme yol değil, en zor olanı tercih ediyor Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Anlatabiliyor muyum? Evet.
Hak ve hakikate davete mümkünse önce beldenin ileri gelenlerinden, hatırı sayılır ve herkesin saygısını kazanmış kimselerden başlamalıdır. Bir beldenin veya bir kabilenin ileri gelenlerinin hak ve hakikati kabul etmesi, şüphesiz halkın da süratle aynı davayı benimsemesini kolaylaştıracaktır.
Burada bu tebliğ metodunu takip ederken Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zahiri konumunu da göz ardı etmemek lazım. Mekke'nin eşrefi. Yani Mekke'nin eşrefi sıfatıyla gidiyor. Şimdi ben de bunu öğrendim. Sünnet-i seniyeye tabi olayım. Falanca memlekete geldim. Hele getirin şu başbakanı bir konuşayım diyemezsin sen. Başbakan seviyesinde bir adamsan kendi memleketinde sen konuşacaksın. Senin daha yoldaki mahallendeki adama muhtara sözün geçmezsen, kalkıp da bakanlara bilmem ne tebliğ edeceğim diye kalkarsan olmaz o. O tebliğ metodunda yanlışlık o. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neseben, neslen, aslen, asaleten soy bakımından da konum bakımından da zahiri Mekke'de eşrefi, yükseği kavminin bulunduğu kabilenin soyun da aynı zamanda eftali ve ekremi. Anlatabiliyor muyum? Lider konumu var. O lider konumuyla konuşması şey. Sahabinin, var mı başka sahabi gidip de efendim kabile reisiyle konuşan? Hayır. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Ben sünnet-i seneyi tatbik edeceğim diyor adam. Gidiyor. Ne bileyim şu tahsili yok, şu konumda değil, bu bilinmede değil. Tebliğ edeceğim davasıyla gidiyor bir tane profesörü, bilmem nelerin yöneticisini. Ben sana şimdi imanı tebliğ edeceğim. E kardeşim senin konumun ne? Sen de olacaksın o seviyede bir adam, o konuşacak onu. Sen kendine göre bir diş geçireceğin. Konuştuğunda senin seviyende olduğunu düşündüğün insanı irşad edeceksen irşad etmen lazım. Sünnet olan o. Anlatabiliyor muyum? Sünnet olan o. Bunun en bariz şekli de Hendek gazasındaki mescitlerin bulunması, karargahların farklı farklı olması meselesidir. Bir ayırın bir kast ilişkisi yoktur. Ama mesela hanımları tebliğ ederken Fatma validemiz orada. İşte Bilal-i Habeşi mescidi var mesela. Kölelerin derdini biliyor, siyahi olan insanların durumunu biliyor, onlara sohbet açıyor mesela. Hem huzurda gidiyorlar, Resulullah Efendimiz'in huzurunda bulunuyorlar. Sonra ne demek istedi, ne yapmamız lazım, hayatımıza uygun neler yapacak denildi. Onun adeta ders başı gibi, o cemaat başı gibi Bilal-i Habeşi Efendimiz oraya koyuyor. Yani bu çok önemli bir hadisedir. Anlatabiliyor muyum? Bu şekildedir. Evet. Eyvallah. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Hatta hızlı hızlı geldik galiba bu sefer. Cenab-ı Hak taklitlerimizi tahkik eylesin.
Amin.
Hakikati Muhammediye'den bizleri haberdar eylesin. Bizleri dinleyen kardeşlerimizi, biz konuşan bu aciz dille kardeşlerini Cenab-ı Hak inşallah af ve mağfiret eylesin. Affettiği, mağfiret ettiği kullarından eylesin. Bu arada hüsnü muameleyle, hüsnü zanla bizlere mukabelede bulunan kıymetli dinleyicilerimizi de Cenab-ı Hak hüsnü zanlarını boşa çıkartmayacak şekilde onları da bizleri de kamiller zümresine dahil eylesin. Dünyada ve ahirette sevdiklerimize, sevenlerimize, hatta sevmediklerimize bile varsa olmaması lazım ama sevmediklerimize karşı da Cenab-ı Hak bizleri mahcup eylemesin. Amin. İnşallah Cenab-ı Hak maddi ve manevi rızıklarla merzuk ederek iki cihanda bizi mamur eylesin, memnun eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.